Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli Erkam TV izleyenleri ve Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri. Yeniden İslam ve Hayat programıyla birlikteyiz. Bendeniz Adem Ergül, pek muhterem hocamız Nurettin Yıldız Bey ile kendimizi, dinimizi, değerlerimizi, ümmetin meselelerini konuşmaya çalışıyoruz. Umarız Rabbimizin razı olacağı güzel şeyler paylaşırız ve sadece paylaşmakla kalmaz, onları hayata taşımaya muvaffak oluruz inşallah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam, teşekkür ederim.
Sıhhat ve afiyetiniz iyidir inşallah.
Elhamdülillah, elhamdülillah.
Elhamdülillah. Hocam bugün biraz kendimizi konuşalım arzu ediyorum. Doğrusu içimizde Mevlana'nın güzel bir tespitiyle der ki Musa ve Firavun'u tarihte kalmış zannetme. Tarihte yaşamış elbette bir Musa var, bir Firavun var. Musa aleyhisselam diyelim. Sıradan kullanmayalım o cümleyi. İçimizde de bir Musa ve bir Firavun var der. Doğrusu zaman zaman fırsat bulunca ya da imkan bulunca o firavunlaşan ya da ilahlaşan bir nefsimiz var. Biraz bunun üzerinde konuşsak, yani gerçekten insanda bir ilahlaşma temayülü var mı? Yani ne zamanlar ortaya çıkar böyle bir temayül insan nefsinde? Çünkü Rabbimiz hani insanın kendisinin putperesti olabileceğine işaretle o hevasını putlaştıran adamı gördün mü diye de sorar. Demek ki heva dediğimiz şey insanın iç arzuları diyelim, lüzumsuz arzuları diyelim, meşru olmayan arzuları diyelim. Çoğu zaman böyle ilahlaşıvermeye müsait bir pozisyonu var gibi. Biraz bu konuları konuşsak diye içimden geçti hocam.
Konuşalım ve kendimizi de yani bu konuda terbiye etmiş olalım.
Şüphesiz. İnşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. İçimizdeki hisler hocam, arzular büyük bir dere gibi akıyor aslında. Mesela siz ve ben veya herhangi birimiz çocukluk günlerimizdeki arzularımızı şu anda ölçme imkanımız olsa, babamızdan beklentilerimiz, annelerimizden beklentilerimiz, oynama arzumuz filan. Bunları şimdi tartsak mesela ne kadar oynamak istiyorduk, ne kadar gülmek istiyorduk. Hatta akşam olur uyumayalım, oyuna devam edelim. Bir kızılırmak gibi aktığını göreceğiz bunların. Kul olarak biz yatağında bu dereyi akıtamadığımız sürece kulluk ölçüleriyle bu taşıyor. İlah olma arzusu ve bunun küçük bir yavrusu daha var. Hep ilah olma arzusu derken işte Firavun akla geliyor. Hayır, insan ilah olamayacaksam bir ilaha takılayım diye arzusu da var. Bu da bir hastalık çeşidi.
Evet.
Böylece ilahları besliyor diğer insanlar. Yani bir koruma olayım, bir destek olayım, bir yağcı olayım. Argo ifadesiyle yatağında gitmedikten sonra her ne oluyorsa bu dere taşkın oluyor.
Çok güzel bir ifade hocam. Yani içimizdeki o duygular önemli olan yatağını taşmaması diyorsunuz.
Önemli olan Allahu Teala'nın huzurunda secde eden, onun şeriatı ve emirleri önünde boynu bükük pozisyonu bu olmadığı sürece ha ilah olmuş, ha ilaha yataklık etmiş. Aynı şey. Hani diyorlar ya terörist bazen de teröre yataklık diyor.
Evet.
Bu da bir ilahi düzene karşı bir terör bu. İlahlaşma arzusu. Bu akan dere yatağını kaybetmiş. Tarlaları götürüyor, evleri götürüyor, insan götürüyor. Tıpkı bunun gibi insan ilahlaşma arzusu ve bu Allah'a kulluk, onun huzurunda secde ve rükû yapan, şeriatına teslim olmuş karakterin dışında kimsenin önleyebileceği bir şey değil. Şimdi biz düşünürken, ya bu Ebu Cehillerde hiç mi akıl yokmuş? Önüne koyuyor bir taş, ona secde ediyor. Ne kadar bedevi adammış bunlar diyoruz. Evet. Hayır, bu zavallı Ebu Cehil'in kabahati değil. İnsanın genetiği böyle. Tamam, şimdiki insanlar diyelim ki taştan yontmuyorlar. O da var aslında, hala taştan yontma var ya, taş yontuluyor hala.
Doğru.
Şimdi kalıp olarak yapılıyor. O zaman çekiçle tak tak yapıyorlardı. Şimdi plastik kalıplardan yapılıyor. Yani plastik çıkalı beri put da kolaylaştı.
Doğru.
Ama insan her zaman o heykellere tapınmıyor. Yeri geliyor, beslediği köpeğe tapınıyor.
Evet.
Yeri geliyor, beslediği kediye tapınıyor. Çocuğuna tapınıyor. Grubunun başındakine tapınıyor. Takımına, tapınıyor. Oyun takımına tapınıyor. Yani bizim yanlış anladığımız şey, Ebu Cehil'in yaptığı gibi Kabe'nin duvarına astığı bir put. O taşmış derenin o günkü şekliydi. Şimdiki taşan dereler paraya tapınıyor. Eşine tapınıyor. Tapınıyor olabilir yani. Evet. İlla eşe tapınıyor manasına değil. Mesela futboldan daha iyi bir put. Herhalde Ebu Cehiller futbolu o zaman bulsalardı hiç taşlarla uğraşmazlardı. Hem o işten para da kazanırlardı bir miktar. Bu futbol keşfedilemediği için zavallılar boş boş putlara tapınmışlar. Heykellere tapınmışlar. Demek ki Rabbim...
Yani şöyle hocam, belki bir yanlış anlaşılma da olabilir mi? Şey anlamında söylüyorum. Yeri gelir oyun da putlaşır. Bunu da
her şey.
Her şey putlaşır.
Sadece, evet. Sadece oyun değil. Yani insan kendi çocuğunu da putu yapabilir.
Yapabilir, evet.
Mesela çocuklar kavga ettiler. Olur mu? Olur. İki komşunun çocuğu kavga ettiler. Bu babalarının birbirini öldürmesine sebep olabilir mi?
Olabiliyor bazen.
İşte put bu.
Evet.
Put bu. Yani bir çocuk uğruna ömrünün sonuna kadar hapishaneye girilir mi? Bir makul bir sebep yok. Hadi diyelim, yani o da makul değil. Öldürdü çocuğu da, bu bir intikamla gözümüz döndü. Bu buna gene insani değil, asla İslami değil ama yani bir yere oturuyor böyle bir mantığa, oyunu intikamdı işte diye. Çocuk kavga etti, onun bisikletinin işte jantı patlatıldı bilmem ne, böyle bir şeyden komşuyu öldürme, anasını öldürme, evini yakma yapar mı insan?
Yapabiliyor.
Yapıyor. Maalesef. Neden? Dere taştıktan sonra neye zarar verdiğini ölçemiyorsun. Dere yatağını kaybediyor. İmtihan için geldiğimiz dünyada biz imtihan konusu oluyoruz bu sefer. Yani imtihan, kendi elimizle yatağımızı, dere yatağımızı batırıyoruz. Bu bizim bünyemizde var. Böyle yarattı Allah-u Teala. Onun için Kur'an'ımız arzularını ilahlaştıranı görmedin mi buyuruyor.
Evet.
Arzumuzun olmasında bir sakınca yok.
Yok.
Elbette arzularım olacak. Arzularım olmasa taş olurdum ben. Zevklerim olacak. O zevkim olmadıktan sonra benim ağaçtan farkım olmaz. Ağaç suyu emdikçe topraktan kalın kalın gövdeyle büyüyor. İnsan öyle değil. Zevki var, arzusu var, hırsı var. Bunlar olacak. Böyle yaratıldık. İnsan olarak neslimiz devam etmesi lazım. Kazanmamız lazım, harcamamız lazım. Fakat bu işte dediğimiz gibi o yatakta yürümeli. Derenin yatağında akmalı bu sular. Haramlar, helaller diye bir sınır olacak. Deremizin kenarında haram diye bir set var. Bir duvar var. O haram duvarını aştığı zaman ortaya çıkıyor. Mesela en basit örnek hocam. Ahlak dinimizde imanımızın bir parçası değil mi?
Evet.
Yani ahlaksız bir Müslümanlık tasavvur edebilir miyiz? Edemeyiz.
Edemeyiz.
Ahlak nedir? İkinci bir insana nazik davranmaktır. Türkçesi bu kadar, özetleyelim. Mesela babaya, değil mi? Babaya, anneye nazik davranmak bir ahlaktır. Hem de ahlakın belki en zirvedeki ölçüsüdür. Peki babaya secde etmek caiz mi?
Orada haddi aşıyorsun işte.
Haddi ahlakta da had aşılıyor demek ki.
Evet.
Babayı put haline getiriyorsun. Önünde secde ediyorsun. Bu hem haram oluyor, belki de seni şirke götürüyor, imanın gidiyor. Mesela sıla-i rahim dinimizin emri midir değil midir?
Emridir.
Hem nasıl emri? Levh-i mahfuza bağlı emri değil mi?
Evet.
Yani sıla-i rahimi bırakanı Allah ne yapıyor? Kovuyor kulluğundan. Peki sıla-i rahim ne demek? Akrabayı kollamak demek.
Evet.
Akrabaya ırkçılık yapınca ne oluyor? Akraba putun oluyor senin.
Akraba putun oluyor.
Dereyi taşıyor. Akraba uğruna Allah'ın şeriatını yok kabul ediyorsun. Mesela diyelim.
Evet.
Akraba uğruna zulmediyorsun. Mesela diyelim. Akraba uğruna haram tanımıyorsun. Helal tanımıyorsun. Aslında cennetin olan bir şeyi cehenneme çeviriyorsun fark evet. etmeden. Neden? Bu su şu kadar ton akacak her gün. Ama bu yatağında akacak. Dere yatağında akacak. Bunu tarlalara doğru saldığın zaman ya da önünü tıkattığın zaman ki önü nasıl tıkanıyor? Mesela modernizme uyacağım diyorsun. Mesela nefsin geliyor derenin yatağını tıkatıyor zevklerinden dolayı. Kaya gibi duruyor nefis derede. Kaya gibi dikilince taşıyor bu sefer. Taşınca o berbatlık başlıyor. Yani burada özellikle iki noktayı vurgulamamız lazım. Rabbimiz bizi taşacak bir dere gibi yarattı. Bu imtihanımızın gereği bizim.
Evet.
İki, put deyince Ebu Cehil'in taşlarını anlamanın bir manası yok. Herkesin kırması gereken putları var. Herkes bir putu kıracak. Mesela Karun içindeki para hırsı putunu kıramadı. Ve meşhur Karun oldu. Biz Karun deyince hep Firavun'la onu birleştiririz. İkiz gibi dururlar. Öyle değil. Firavun Mısırlıdır. Karun Musa Aleyhisselam'ın kuzeni. Yani Musa Aleyhisselam'ın dinindendi zamanında.
Evet.
Hırsı onu Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki bir firavuna dönüştürdü.
Evet.
Kontrol edemedi hırsını. Halbuki Allah helalinden yiyip içmesini ona öğütledi. Mesela ayet ne buyuruyor? Tamam dünyadaki nasibini unutma, her şey senin olsun. Fakat bunu putun yapma.
Evet.
Putun yapma buyurdu Allah. Bunu anlayamadı. Bizim için de bugün de geçerli. Her birimizin içinde bir Karun Bey Hazretleri vardır bir yerden. Her birimizin içinde ırkçılığını öne çıkarabileceği, akrabasından dolayı gözü kararabilecek bir hırs vardır. Hepimizin içinde cinselliğimiz uğruna dinimizi, vatanımızı, her şeyimizi yakabileceğimiz bir çılgın duygu muhakkak vardır. E niye Allah bunları koydu bu kadar kötü şeyleri? E şeytanı niye yarattı? Bu hayat neyle imtihan olacak?
Evet.
Yani Allah havamız temiz olsun diye rüzgarları yarattı değil mi? Rüzgarlar bulutları getiriyor, bulutlar yağmur oluyor. Hayatımız devam ediyor bizim. Hiç rüzgar olmayınca hava kirliliği oluyor. Yağmur yağmıyor. Şimdi hem istiyoruz biz rüzgar olsun, hem de rüzgarda camın önünde açık duralım, nezle olalım, grip olalım. E niye grip oldun? Rüzgarın önünde niye durdun? Yani tabiatta bir terslik yok aslında.
Evet.
Camın önünde nerede duracağını, balkonda, sokakta nerede duracağını bilemeyen grip oluyor. Aynı şekilde biz Allah-u Teala içimize cinsel hırslar koydu. Para, mal, para deyince hep nakit para değil. Yani. Tarlada bir para çeşidi, apartman bir para çeşidi, bir hırs koydu. İçimize iyi görünme, hoş görünme, onurumuzu koruma arzusu koydu. Bunu kibre çevirmeyin buyurdu.
Evet, evet. Yani demek ki hocam Cenab-ı Hakk'ın o lütfettiği birçok nimet
hayat için gerekli.
Gerekli. Ve bu nimetlerde bakış da eğer insan hadsiz diyelim, haddini bilmeden değil mi? Sınırsız
dere bir şekilde dere yatağını bilmiyor.
Dere yatağından taşarsa yavaş yavaş bir kere en azından harama düşüyor. Daha da ilerisi
dere taşıyor. Taştı mı nereye gideceği belli evet, değil.
Daha da ilerisi belki onu ilahlaştırabiliyor. Her şeyde bu.
İlahlaştırıyor. Sonra ne diyebiliyor? Ben de bu Nil Nehri deltasının ilahıyım diyor.
Evet, evet.
Ben sizin ilahınız değil miyim dedi adam. Ama bunu derken hocam çok önemli bir noktaya sözü getirmek istiyorum ben. Firavun tek başına Firavun değildi. Olamaz zaten tek başına. Tek el ses getirmez. İki elle ses geliyor. Firavun yaltakçılarını bulduğu için bu hale geldi.
Evet.
Onun için Kur'an'ımız yaktumu kavmehu yevmel kıyameti fe evredehumun nar buyuruyor. Yani o önder, tamam. Ama o yaltakçılarıyla beraber cehenneme girecekler kıyamet günü.
Evet, evet.
O çekecek onları. Yani Firavun'un önünde ölüm pahasına dik durabilselerdi Firavun Firavunluk yapamazdı.
Yapamazdı. Demek ki burada Firavunlaşan kadar onu Firavun yapan da aynı suça ortak oluyor.
Çünkü kötülük destekçisini bulduğu zaman kötülük kıvamına geliyor. Güçleniyor.
Doğru.
Müslüman neden emri bil maruf yapmadığı zaman, nehyanil münker yapmadığı zaman dua bile etse duası kabul olmuyor, değil mi?
Evet.
Hadis-i şerifte, Tirmizi'de en iyileriniz bile dua ediyor ya Rabbi, Allah kabul etmiyor. Çünkü neden? Kötülüğe yani sessiz kalındı. Allah kışla yazın, siyahla beyazın kavga ettiği bir dünya yaratmış. Gece sürekli gündüzü kovalayacak, gündüz geceyi kovalayacak. Bu denge böyle devam edecek. Biri yazın uzun olacak, biri kışın uzun olacak derken hayat devam edecek. Biz yani kral olmak isteyen, put olmak isteyen, bizi sömürmek isteyenlerin önünde dik durmakla mükellefiz. O haddini aşmamakla mükellef. Biz de derenin kenarındaki taşlar olarak yerimizden oynamamakla mükellefiz. Dere taşmasın diye.
Güzel, çok güzel.
Cami imamımızın vazifesi bu. Hep hatırlatacak Allah'ı ve ahireti.
Evet.
Ölümü hatırlatacak. Ölüm sadece musalla taşında cenaze namazı kılınırken bir ölünün, ey insanlar işte ölüm böyle bir şey diye ağlatmak için değil ki, yaşarken ölümü hatırlatmak. Bir düğün sofrasında, fani dünyadayız arkadaşlar, fazla da abartmayalım, namaza gidelim. Bak düğün düğün ama ezan okundu diyelim demeyi gerektiriyor. Aksi takdirde bünyemiz insan olarak Ahmet, Ayşe, Fatıma, Leyla, Mahmud, Ali her neyse adımız ilah arzusu taşır hep.
Evet.
Nefis bu.
Nefis.
Doğru. İçimizde nefis var, benliğimiz var. Bir üzerindeki ağırlık hiç eksik olmamalı. Allah korkusu, takva.
Evet.
Cehennem endişesi. Hep üstünde basacak o.
Evet.
Onu basılı tutmadığın zaman, biraz cehennemi kenara çektiğin zaman mantar gibi çıkıyor o duygular. Mantar gibi çıkıyor. Yalnız biz tekrar Ebu Cehil örneğine dönüyorum. Ebu Cehil Allah'a inanmayan birisi miydi diye sorsak hep insanlar gavur nereden Allah'a inanacak diyecekler, öyle değil. Tam aksine Kur'an kaç yerde Ebu Cehil için Allah'a inandığını söylüyor.
Evet.
Değil mi?
Tabii.
Hatta bu sözü söylemek istemezdim ama Allah affetsin, kardeşlerimiz de anlayış göstersinler. Ebu Cehil, bugünkü hava tahmin meteorolojide bilgisi olmadığı için Kur'an ne diyor? Kim yağmur yağdırıyor? Sorsan Ebu Cehil Allah diyecekti diyor.
Evet.
Şimdi bu cümleyi söyleyemiyoruz biz. İşte Romanya üzerinden gelen bulutlar diyoruz. Allah yok. Hiç böyle sözlerimizde olabiliyor. Yani korkarım meteoroloji konusunda Ebu Cehil daha imanlıydı gibi görünüyor. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peki peygamberimizi niye diyemedi? O dizginlenmek istemeyen arzularını saldı çünkü. Nefsinin dizginleneceğini anladı bir peygambere iman ettiği zaman.
Evet.
Yoksa sen serbestsin canım, yeter ki bana iman et, kaydol bizim derneğe deseydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cehil'in bir itirazı olmayacaktı. Nitekim bunu demediler mi? Yani ne istiyorsan verelim sana, mal, evlilik, saray, yeter ki rahat bırak. Bu ne demekti? Üye olalım, sen bize dokunma, değil mi? Lekum dinukum veliyedin demek istedi. Efendimiz bunu kabul etti mi? O zaman ne anlamı var ki sizin Müslüman olduk demenizin?
Evet.
Bir anlamı yok. Yani Müslümanlık zaten nedir? O ilahlaşabilme temayülüne ait sıkıntıları telafi etmektir. Bünyede bunlar var. Her insanda var.
Yani onları demek ki İslam'ın gerek akidesi, gerek amel olarak farzları, ahlakı bir anlamda bizim bu o derenin taşmasını önleyen sınırlarımız.
Sınırlarımız.
Evet.
İstinat duvarlarımız bizim bunlar. O sebeple sözümüzü getirmek istediğimiz nokta, birisinin ilahlaşmak isteme arzusu bir gün ortaya çıkan bir felç gibi bir şey değil. Önce damar tıkanıklığın oluyor senin. Kanında kolesterolün artıyor, yağlanıyor kanın vesaire vesaire. Ondan sonra bir kalp krizi geçiriyorsun. Ben buraların ilahı değil miyim diyorsun. Buna senin nefsinin sabırsızlığı, disiplin kabul etmeyişi en büyük sebep. Annen baban seni mini ilah gibi yetiştirdiler. O bir sebep. Eşler olarak birbirinize tanrıça muamelesi eskide yani bu batının deyimiyle yaptın. O bir sebep. Etrafındakiler sen ölmeyecek misin? Ne yapıyorsun böyle? Bu kadar aşırı. Bu masrafı niye böyle yaptın? Demediler sana. Hatta gel beraber yiyelim içelim mangal yapalım dediler. Herkes birbirinin kötülük destekçisi oldu. Yoksa küfür, ilahlaşma arzusu, Allah'a isyan mantar gibi bitmez bir yerden.
Evet.
Birbirini pohpohlar bunlar. Hep birbirini iterler. Bu yani çocuklar yaramazlık yapacakları zaman böyle birbirlerine bakarlar. Bir tanesi önce oyuncağı izinsiz hangisi tuttu. Öbürü ben de aldım. Annesi yapma deyince o yaptı ama abim yaptı. İşte bu insanın büyürken de sahnesi bu.
Evet.
Bir kişi bir kere camiye gitmedi mi cuma namazına, hem o kendine bir çığır açıyor, hem arkadaşlarına bu tamam gitmeyince oluyor demek ki oluyor. Sınıfta siz öğretmenlik de yapıyorsunuz değil mi hocam? Herkes yeni hoca gelince, hele tanımadıkları hocasını çıt çıkarmıyor. Bir kişi tıkır tıkır gürültü yapınca sınıfta bir daha o ses önlenemiyor. Demek ki birbirimizin bu ilahlaşma arzularını fark etmeden destekliyoruz biz. Fark etmiyoruz bunu. Ve kıyamet günü dirilirken de Rabbim muhafaza buyursun. Öyle o ahiretimizi kökten harap edecek bir ilahlaşma, putlaştırma, nefsimizi öne çıkarmaktan muhafaza buyursun. Çünkü ucu gavurluk bunun. Kafirliğe doğru gidiyor insan fark etmeden. Tevazuumuzla o deremizin yatağında Rabbimiz bütün dünya sizin olsun buyuruyor.
Evet.
Yani Karun'a Allah-u Teala asgari ücretten fazla maaş almayacaksın buyurmadı ki. Dünya senin olsun buyurdu. Yani bir müminin mesela fıkhen siz bana cevap verin. Bir müminin kaç trilyon doları olsa fazlası haramdır diyeceğiz.
Diyemeyiz.
Zekatını veriyor. İnfak vazifesini yapıyor. Onu haramda kullanmıyor. Mubahta kullanıyor. Malın bir sınırı var mı?
Yok.
Demek Allah'ın bir yasağı yok. Derenin içinde akmak şartıyla.
Evet. Evet.
Haram helal tanımadığın zaman, mubahlara tapındığın zaman ki asıl konulardan biri mubahlara tapınmaktır. Ona da temas etmemiz lazım. Evet. Buna tapındığın zaman iş tehlikeye giriyor.
Hocam birinci bölümün sonuna geldik. İnşallah sohbetimizin ikinci bölümünde insanın ailede ilahlaşması olabilir mi? İş yerinde nasıl ilahlaşır insan efendim? İlimde ve irfanda ilahlaşma temayülleri olabilir mi? Biraz da bu konulara inşallah ağırlık verelim diye arzu ediyorum. Aziz dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, İslam ve Hayat programına Nurettin Yıldız hocamla devam ediyoruz. Hocam, insan bu ilahlaşma temayülünde daha çok imkan ve fırsat bulunca bunu ortaya koyuyor. Mesela gerçekten evleniyor insan. Mesela hanımı üzerinde ya da tersi de oluyor bazen. Adeta onu kendine taptırmak gibi bir temayül de oluşuyor.
Tabii.
Doğru mu üstadım?
Doğru. Nezen doğru. Erkek olarak çakarım tokatı deme gücünü, para getiriyoruz bu eve deme gücünü, herkes bıyıklı adamsın diyor, sende bıyık yok gücünü derenin dışına taşırıyor.
Evet.
Vuruyor, dövüyor, kırıyor. Bu bir tür ilahlaşma. Biz ilah deyince, ilahlanma deyince evin içinde bir heykel dikiliyor. Kapıyı açınca herkes ona giriyor, selam veriyor, secde yapıyor. O değil yani. Eylemsel ilahlık var ortada.
Evet.
Eylem olarak ilahlaşıyorsun. Senin peygamberin de sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? ailesine iyi davranan benim ümmetimdir. Ben hepinizden iyi davranıyorum aileme. Kıyamet evet. günü bana yakın olmak isteyen eşlerine iyi davransın buyuruyor.
Evet. Yani mesela eşine söz hakkı vermeyen adeta, ben ne diyorsam o diyen bir duruş. Bu duruş gerçekten İslami değil. Belki insani
Müslüman
de değil.
Müslüman haccacı o. Haccacı zalim o.
Müslüman haccacı
evin oluyor. Haccacı.
Evet.
Ümmetimizin bir haccacı vardı, kesti doğradı. Bu da evinin haccacı.
Yani çocuklarına böyle bakabiliyor. Sanki her şeyin doğrusunu kendisi biliyor. Onun için
bilmiyorum
bu tür...
Bilmiyorum hocam şimdi bir dakika. Haksızlık yapmayın. Yani bilmez mi bir baba koca her şeyi?
Değil mi? Her şeyin en iyisini bilmez mi?
Hocam bir eş, bir çocuk saygıdan dolayı babasının önünde konuşmamalı. Korkudan dolayı değil.
Ha, çok güzel bir çizgi bak.
Yani eş saygı ve sevgiden dolayı buyur ne dersen odur demeli. Hatırı kırılamaz bir baba ve koca olunulmalı.
Evet.
Korkulan biri değil. Polis baba ile öğretmen baba arasındaki fark bu.
Evet.
Yani polisin silahından korkulduğu için önünde saygı gösteriliyor. Babanın ise babalık makamının heybeti üzerinden korkulmalı babadan. Böyle bir babanın gönlü kırılmaz düşünülmeli.
Evet.
Çocuk dayak yiyeceği için değil, babamın nezaketine karşı yapılmaz bu diye eve geç gitmemeyi düşünmeli. Bu sağlanabilir bir şey.
Evet.
Ama şimdi haksızlık yapmış oluruz hocam. Hep erkekleri böyle vurup dağıtıyor gibi yapıyoruz. Parasını güç olarak kullanıyor. Erkeklik konumunu güç olarak kullanıyor. Kadın da güzelliğini putlaştırabilir.
Tabii.
Secde ettirmek isteyebilir. Mevcut konumda şimdi mesela Allah-u Teala'nın taşları oturttuğu bir düzen var. Er-ricalu kavvamuna alennisa. Erkekler sorumlu diyor. Şimdi batı kültüründe kadın ters döndü. En-nisa'u kavvametun alel-rical gibi oldu. Yani sanki haşa ayet böyle değişti gibi oldu. E bunu bir mümin kadın, bütün dünya böyle olabilir, ben öyle değilim demesi lazım. Ben Allah'ın koyduğu düzene bağlıyım.
Evet.
Aksi takdirde dünya kamuoyunun tanıdığı hakkı ya da yaptığı kışkırtmayı aslında batı kültürü kadını delirtmek istiyor. Yani bir kadına acıdığından değil bu. Kadına gerçekten acısaydı batı kültürü onu araba lastiği reklamında kullanmazdı. Görsel nesne olarak kadını kullandığı sürece batı samimi değil hocam.
Tabii.
Asla samimi değil. Sömürgeci kafası bu. Şimdi kadını sömürmesi gerekiyor. 50 sene sonra ömrü olanlar göreceklerdir. Erkek haklarını koruma diye bir düzen kuracaklar. Çünkü aşırı desteklediğin, aşırı şımarttığın her şey başının belası olacak. Batının da belası olacak. Belki bütün kadınlardan Avrupa Parlamentosu oluşacak. Sonra erkeklerin hakkını koruma diye bir azınlık hukuku erkekler için oluşturacaklar.
Evet.
Bu bir sapıklık, başka bir şey değil. Ama Müslüman olarak biz bu şekilde kışkırtılsak bile bu kışkırtılmaya ayak uydurmamalıydık biz.
Evet.
Neden? Başta ne dedik? Bir dere yatağında Allah hırsımızı, zevkimizi, arzumuzu, nefsimizi bir dere yatağında yüzdürelim istiyor. Dere yatağında değil de caddelerde dere aktığı zaman berbat ediyor. Her şeyi batırıyor.
Felaket oluyor.
Bunu sadece aile meselesinde değil, biraz önce buyurduğunuz gibi bir insan patron olabilir, işveren evet. olabilir. Elinde para olabilir. Bir vakfın müdürü olup burs dağıtıyor olabilir. Yani sen de neticede Allah'tan alıyorsun. Allah gönderiyor sana. Sen de ona veriyorsun. Kargo görevlisinden başka bir özelliğin yok senin. Ve işçi dediğin eğer hor görüyorsan, işçi dediğin insan olmasa sen elektrik direği gibi ortada kalacaksın. Çalışamayacaksın ki o fabrikada. Veli nimetin senin o. Yani işçi diyorsun ama veli nimetin. Temizlik işçisi diyorsun, o olmasa senin burnuna maske takacaksın. Tıpa takacaksın burnuna koku almasın diye. Mikroba boğulacaksın. Dolayısıyla hiçbirimiz bu dünyada esasen ilah olmaya müsait değiliz. Akşam uyuyandan ilah olur mu?
Değil mi?
Abdest ihtiyacına gidenden ilah olur mu hiç? Yemediği sürece şekeri düştü, başı ağrıdı olan birinden ilah olur mu ya? Ne taştan olur,
evet.
ne de yemeğe muhtaç olandan ilah olur.
Evet. Hocam buyurduğunuz gibi gerçekten bazen insanın tabii varlıkları diyelim, Yani mal bir varlık, makam bir varlık.
Çevre, force, çevre, bir, varlık, force bir varlık. Şımartan ana baba bir varlık.
Bunlar ilahlaştırıyor ve davranışlarını ona göre şekillendiriyor. Yani bir işçi bir patronun karşısında bir hakikati nasıl söyler? Yani buna niye fırsat vermez bir, diyelim ki bir idareci, bir patron? İşte bu ne bileyim kendi iç arzularının o ilahlaşmasına dur diyemeyen insan çok müsait yani böyle bir müsait. İmkan
hepimiz
ortaya çıkınca.
Müsaitiz hocam. Hepimiz müsaitiz. Fırsatı bulduk mu insan olarak müsait olmaya? Bir şeyh efendi de müritlerini sömürebilir Allah'tan korkmuyorsa. Evet.
Aynen öyle üstad mesela ayet-i kerime değil mi hocam? İttehazu ehbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâh.
Ayet.
Ayet yani işte ruhbanlarını, alimlerini Rableştirmek.
Bir alim talebelerini sömürebiliyor.
Evet.
Sömürür. Sömürüyor da nitekim. Sömürüyor. Biz de hocam zalimliğe müsaade etmemeli insan. Öbürü de zillete müsaade etmemeli.
Evet.
O zillete izin verdiği sürece zalimin zalimliğini artırıyor. Evet. Patronun önünde insan kendisini veli nimetin. Bu adam olmasa ben iş bulamazdım. Tabii. Allah bunu sebep yarattı diye.
Saygıda kusur etmesin.
Hakka hukuka riayet edecek. Saygılı olacak. Şımarmayacak. Sahte doktor raporu alıp işten kaytarmayacak. Öbürü de bu adam çalışmasa ben mi çalışacaktım bu fabrikada deyip Allah'ın nimeti olarak görecek onu. Hiçbirimiz gereksiz değiliz. Hiçbirimiz olmasa olmaz dünya diye de yok.
Doğru.
Hepimiz kuluz, faniyiz. Dün patrondun, bugün yoksun.
Evet.
Mezarlıkta patronlar bölümü diye bir bölümü açmıyorlar. Aile kabristanlığı açıyorlar. Bu da hangi dünyada açıyor? Ailenin kendisi kalmadı, bir kabristanlığı kaldı bu dünyada. Aile evet. diye bir şey kalmadı, gitti. Kabristanlığı var, bereket versin aile kabristanlığı. Böyle bir dünyada şımarmanın bir gereği yok. Çok önemli bir nokta hocam. Biz ilmi, Allah için öğrenilen ilmi hep böyle ahirete götüren, cennete götüren, dünyada mütevazi yapan kabul ediyoruz. Doğru. İnnemâ yakşallâhe min ibâdil ulemâ.
Evet.
Bunda tartışılacak bir şey yok yani. İlim Allah'tan korkmanın ve insan olmanın baş sebebi. Ama bir şey ne kadar ilaçsa o kadar yan tesiri de var hocam. Yani bunu yemekten önce almıyorsun, yemekten sonra ya da almıyorsun. Ya da bir tane yerine iki tane alıyorsun. Uyuz ediyor seni, her tarafını kaşıntı ediyor.
Evet, evet.
Onun için kadim ulemamız, ilim de esbab-ı tuğyandandır demişler. Yani ilim yüzünden de insan azabilir.
Azabilir, evet.
Azabilir. Bel'an bin Bahura ilim yüzünden azdı mesela.
Mesela hocam bazen hakikaten diyelim ki akademik titir olarak da belli bir noktaya gelmiş olabiliyorsunuz. Öğrencinizin söylediği bir hakikati kabulde zorlanıyorsanız değil mi? Mesela hakikaten hakikat ondan zuhur etti. Ya, yanlış okuduğum bir ibareyi o doğru okudu.
Yok çok çok daha zoru hocam. Hocam geçen böyle dememiştiniz ama bunu şimdi niye böyle dediniz?
Ha, dedi.
Diyor. Allah razı olsun yavrum çok güzel ikaz ettin demek ilim adamı olmayı gerektiriyor.
Gerektiriyor doğru.
Otur aşağı lazım. Dediğin zaman da İlim senin putun demek ki.
Bazen böyle hakikaten bazı tartışma programlarında şurada burada muttali oluyorsunuz. Yani o kadar üstten konuşuyor ki hocam. Yani. Sen de bu kafayla benim karşımda çıkmış konuşuyorsun der gibi bir şey. Burada buyurduğunuz gibi gerçekten ilim de sahibini bir şekilde ilahlaştırmaya doğru götürebiliyor.
Herkes ona o zekayı veren kim? Değil mi? Allah Celle Celaluhu. İlim öğrenme imkanlarını veren kim? Allah Celle Celaluhu. Evet. Yani yaratan Allah. Mesela bunu daha güzel bir örnek verelim. Ben sesi güzel olan hafızlar, hafız kardeşlerimiz oluyor. Yani insan onları dinleyince ya Cebrail Aleyhisselam mı geldi, ne oldu gibi filan zannediyorsun.
İstemiyorsunuz.
Fakat bakıyorsun takvada geri kalmış. Kur'an'ın azametine uygun değil. Öbür hafızı hor görüyor. Hatta bir hafız efendiye rastladım. Şu Mısırlı hafızlar talebem bile olamaz dedi. Doğru dedim. Bu dünyada hiç kimse kibirli birinin talebesi olmamalı dedim. Doğru söylüyorsun. Ya sen niye kendini Mısırlı ile kıyas ediyorsun ki? Yani Mısırlı hafızlarla kıyas niye ediyorsun? Ya sen Cebrail'in talebesisin. Übey İbni Kâb'ın talebesiyim de otur aşağıya. Bu kibir. Ben o kardeşimize dedim ki bak dedim. Senin çul gibi bir bedenin var. Boğazın var, hançeren var. sesin var, hepsi Allah'ın. Kur'an'ı da Allah indirdi onun. Senin neyin var da kibir yapıyorsun kardeşim ya? Yani sen bir Kur'an yazsan da onu okusan haşa. Hadi diyelim. Senin sesin yoktu da kendin gittin bir şeylerden ses yaptın. Yok ya. Sen ağlarken de böyle güzel ağlıyordun. Hoşuna gidiyordu annenle ağladın. Sesi veren Allah, Kur'an'ı indiren Allah, seni dinleyecek insanlara kulak veren Allah, neyin var da kibirleniyorsun?
Evet.
Yani bu var ya üstadım, sadece ilim öğrenmeyi yeterli görmek, sadece para kazanmayı yeterli görmek ve bunların yanında bir ruh terbiyesi görmemek. Yani buna zühd terbiyesi diyelim.
Evet.
Takva terbiyesidir. Bir seyri sülük yapmamak.
Kur'an ifadesi tezkiye değil mi?
Ruh tezkiyesi yapmıyorsun. Evet. Nefis tezkiyesi yapmıyorsun. Yani bir İhya-ül-Müddin okumamış adam bu kadar olur hocam. Yani İhya-ül-Müddin okuyacaksın. Yani ümmetimizin bir büyükleri var. Yani Abdullah ibn Mübarek'in zühd kitabını bir okuyacaksın ki bu hayatın aslını tanıyacaksın. Aksi takdirde kapitalist Batı kültürü gibi insan, Müslüman da olsa kendisi, yani illa Müslümanlıktan çıkmak gerekmiyor. Batının o kibirli kafasını kopyalıyorsun kendine sen. Yani teknolojiyi kibrine hizmet ettiriyorsun. İletişimi kibrine hizmet ettiriyorsun. Hep bunlar ilahlaşma arzuları, nefsini ilahlaştırıyorsun. Arzularını ilahlaştırıyorsun. Sonunda da senden geçinecek birileri de seni alkışlıyor, övüyor. Böylece sahte ilahlar, sahte ilah destekçileriyle bir hayat düzeni kuruyorlar. Herkes cehenneme yuvarlanıyor. Allah muhafaza buyursun.
Hocam birinci bölümde esas mübahların çerçevesini de insan doğru değerlendirmeli, doğru mübahları evet, istihdam edebilmeli, kullanabilmeli. Esas buralarda da dengesizlikler netice itibariyle bu tür sonuçlar doğuruyor diye bir işaretiniz olmuştur.
Sonunda oraya kaydırıyor. Mübah evet, ne? Nereye mübah diyoruz? Allah-u Teala serbest bırakmış. Su, iç. Mübah bir şey. Yeter ki alkol olmasın içinde. Uyu, serbestsin. Yani ha koltukta uyudun, ha çekyatta uyudun, ha yatakta uyudun. Ha da arabanın çekyatında uyudun. Nerede uyursan uyumak serbest.
Evet.
Fakat sabah namazını kaçırmıyorsun. Eğer sabah namazını kaçırırsan uyuduğun için o arzun ilah olmuş oluyor. Yani Allah'a kullukla yastığa kulluk arasında tercih gerektiğinde yastık hazretlerinin önünde eğiliyorsun sen. Kaldırmıyorsun kafanı oradan. Senin tapındığın putun uykun oluyor. Mesela işte yemek, şeftali seviyorsun bir insan olarak. Allah'ın helal ettiği bir nimet bu. Ama bir oturuşta bir kasa şeftali yedin mi? Yani tiryaki olduğun zaman, bağımlılık yaptığı zaman nimetten nikmet dediğimiz belan çıkıyor senin.
Evet.
Yani şeftali uğruna yapmayacağın bir şey kalmıyor. Şimdi kardeşlerimiz belki diyecekler ki bir kasa şeftali kimse yemez. Ben bunu bir sembol olarak kullanıyorum.
Tabii.
Çocuk sevmenin de bir sınırı olması lazım. Çocuğu her yaramazlığına mübah der gibi, her arzusu kanunmuş gibi yaptığın zaman çocuk senin putun oluyor. Kendini çocuğa adıyorsun. Çocuğun geleceğini helak ediyorsun. Şahsiyetsiz bir çocuk yetişiyor. Ne zalim olabiliriz, ne zelil olabiliriz.
Evet.
İki Z yasak bize. Zelil olmak da, zalim olmak da yasak. Vakur bir Müslüman, heybetli bir Müslüman asla kibirli değil.
Evet.
Hak yemeyen bir Müslüman oluyoruz. Mubahlar bizim serbest tur atabileceğimiz yerler. Ama sınırsızlaştırdığımız zaman bunu, derenin yatağıyla oynadığımız için sonunda şeytan o fırsatı kullanıyor. Biz de bir mesela şeftali yeme tiryakiliği olduğunu görüyor. Doktor ısrarla bundan fazla yeme, İşte şun yükseliyor, bu alçalıyor dediği halde onu önleyemiyoruz.
Evet.
Şimdi mesela sigarayı nasıl bırakar insan soruyorlar. İşte çok kilodan nasıl insan kilo verir? Ya bunun ilacına falan gerek, irade denen şey bu.
Evet.
Yani bu arkadaş bana kötülük yapıyor. Silerim telefonunu, konuşmam, muhabbet etmem, selam verir çeker giderim, onun kötülüğünden önlerim ben. Hem kötülüğünü şikayetleniyorum, hem adamın meclisinden kalkamıyorum. Hem diyorum ki bana bu gıda dokunuyor, hem de bulunca 3 tane 4 tane fazla porsiyon porsiyon yiyorum. Bu iradesizlik işte.
Evet.
Yani kibir çapında bir inadı da yanlış görmemiz lazım. Hiç duygusu olmayan böyle bir odun gibi, ağaç gibi bir tipi de kabul etmemek lazım. Rabbim bir kural içinde yaşamamızı istiyor. Namaz günde 5 defa bizi bu kurallar, disiplin içine sokuyor. Ramazan-ı Şerif orucu bir disiplin içine sokuyor. Hac bize bir nefis terbiyesi kazandırıyor. Emri bil maruf nehyanil münker azmamızı engelliyor. Ümmet olarak birbirimize otokontrol vazifesi yaptırıyor. Neticede de ümmeti Muhammed olarak huzur içerisinde hayat yaşıyoruz. Sağlıklı hayat yaşıyoruz. Nefsimize tapınmadığımız için, arzularımızı ilahlaştırmadığımız için de Rabbimizin huzuruna salimen çıkıyoruz.
Evet, evet. Demek ki hocam ilahlaşmamak ve ilahlaştırmamak için öyle diyelim.
Öyle.
İlahlaşmamak ve ilahlaştırmamak için.
Zalim de değiliz, zelil de
evet,
değiliz.
Evet, değiliz. Biraz önce saymış olduğunuz İslam'ın hudutlarını, gerek akidedeki hudutlarını, gerek haram helal hudutlarını insan takip edebildiği sürece bu ilahlaşma temayülünde bir yani o yöne doğru bir sapkınlık ortaya çıkmıyor. Ama ne zaman ki insan kendini sınırsız özgürlük adına, bugün de böyle bir özgürlük putu var hocam. Yani gerçekten özgürlük putu var. Özgürlük güzel bir şey ama insan hakka karşı da özgür lük gibi
hocam,
bir şey söylüyor.
Özgürlüğü savunanlar sınırsız özgürlük tanıyorlar mı insana?
Tanımıyorlar.
Başkasının hakkına temas ettiğin yerde özgürlük yok ki. Yani ben özgürüm diye ezip geçebiliyor muyum? Trafikte istediğim gibi araba kullandırtıyorlar mı? Batıda istediğim gibi araba kullanabiliyor muyum ben? İstediğin zaman marketi açamıyorsun hocam.
Açamıyorsun tabii.
Doğru. Marketi açamıyorsun. Yani Avrupa'nın belli ülkelerinde gece belli bir saatten sonra banyo yapamıyorsun. Su sesi aşağıdakini rahatsız ediyor. Hani özgürlük vardı? Yok. Başkalarını rahatsız eden özgürlük, özgürlük değil. Allah'ın sınırlarına temas eden özgürlük de özgürlük değil
evet.
Hocam.
Bir de hocam arzuların özgürlüğü diye bir anlamda canım böyle istiyor. Canım böyle istiyor. Özgürlüğü esas insanın belki kendi kendini putlaştırması oluyor.
Şımarmak hocam.
Şımarmak.
Türkçe evet. Sadece çocuk şımarmıyor. İnsan büyükken de şımarıyor, toplum da şımarıyor. Şımarıklık bir hastalıklık çeşidi.
Evet. Yani dolayısıyla haddini bilmek, bu noktalarda hududu, çizgiyi bilmek
şeriat
önemli.
Şeriat sahibi olmak.
Hocam hiç unutmam. Görenli Mehmet Efendi, Allah ona rahmet eylesin. O da bir güzel insandı. Ara sıra Aziz Mahmud Rai Camii'ne gelir, sohbet ederdi. Ben o zaman talebeydim. Dinleyenlerin çoğu da hanımefendi olurdu onun ekibinden. Bir gün çıktı, derler ki dedi, İslam'ın şartı 5'tir, 6.'sı haddini bilmek demişti, hiç unutmuyorum. Hani var ya 32 farz sayılırken evet. İslam'ın şartı 5'tir deriz. İslam'ın şartı 5'tir, 6.'sı haddini bilmek. Demek ki insan olarak belki İslam bize bir had çizgisi çiziyor değil mi hocam? Şahsiyet olarak.
Tilke hududullah.
Evet, hududullah.
Hududullah.
Evet. Allah'ın çizdiği hudut. Bir şey daha sorayım üstadım. Bu insanın, bu nefsinin bir hakları var malumunuz, bir de hazları var değil mi? Nefsin hakkını vermeli ama hazlarda bir sınırlama var. Bu çerçevede o irade terbiyesi diye bahsettiğimiz ve tezkiye diye ifade ettiğimiz husus gerçekleşmesi adına ne yapılabilir? Yani böyle bir bu çerçeveye kendimi nasıl oturtacağım, bu irademe nasıl sahip çıkacağım?
Yani bir ilmihal kitabında bunlar haramdır denen şeyleri kırmızı çizgi yapacağız.
Evet.
İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının çizgisinde yaşayayım diye bir ideal olacak insanın. Üç, mubahları abartmayacağız.
Evet.
Yani ekmek çok yersem bu bana başıma bela olur, göbek yağına dönüşür diye bilebileceğiz. Ve dört, muhakkak bir cemaat içinde, bir grup içinde salih kimseler beraberliğinde olacağım. İnsan tek kaldı mı hocam, ya eksi ya artıda aşırı gidiyor. Ekside de düşme var. Olabilir yani, yemez içmez, gıda zafiyetinden ölür gider insan. Dolayısıyla salih bir arkadaş çevresi varsa bir insanın, onlar ona bu yaptığın doğru bir hareket evet. değil diyebiliyordu. Mesela ben bir örnek vereyim. Bir hanım eşine bu zulme devam edersen seni arkadaşlarına şikayet ederim dediğinde karakola giderim den daha fazla etkileniyorsa o iyi bir mümindir. Hocam o düzelir Allah'ın izniyle.
Güzel.
Arkadaş kime diyor? Namazı, niyazı beraber sohbet ettiğiniz, Kur'an okuduğunuz, tesbih çektiğiniz arkadaşların var senin değil mi? Ararım eşlerini, eşimi uyarın derim dediği zaman ha savcılığa gitmiş, ha arkadaşı demiş. O arkadaşın çevresi güzel.
Güzel.
Muhakkak şeytan onu yanıltır. İnsan bu çünkü. Sahabi olup da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu bir Medine'de pot kıran olmadı mı? Bu elbette. İnsanız, bir sıkıntı yok. Ama ne oldu? İkaz gelince hiçbir şey olmamış gibi hemen yani gerisinden tövbe istiğfar ettim, iş düzeliyor. Benim eğer samimi kardeş çevrem var ve onların hatırı benim üstümde çok yüksek. Eşim de onları aradığında ben kendimi toparlıyorsam benden bir zarar olmaz Allah'ın izniyle. Ben rahatım.
Evet.
Biiznillahü Teala.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi gerçekten bu tür temayüllerden muhafaza buyursun.
Amin.
Hem bizi hem dinleyenlerimizi ve sadece kendisine kul olabilmeyi, ilah olarak yalnız Allah'ı kabul edebilecek bir hayatı.
La ilahe illallah demeyi.
La ilahe illallah demeyi hepimize her zaman hem hayatta hem ölüm öncesi son nefeste nasip eylesin inşallah.
Amin.
Aziz dostlar, değerli dinleyenlerimiz, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Bir başka İslam ve Hayat programında buluşmak ümidiyle.
İnşallah.